Ayrım 21.
Hepsinin benden ödü kopar, onları ürkütmemek için kıyıya çekilip sıralardan birine iliştim. Çocukları seyrederken Stratis Metsolis geldi. Boşanma davasında tanıklık etmemi istedi. Nafakadan çocuktan söz ediyordu. Karısını hala seviyordu. Efkar dağıtması için onu Çinli'nin meyhanesine götürdüm. İçki ısmarladık. Sonra Varonoros geldi. Hepimize Mikaniona inciri dağıttı ve bizimle oturdu. Yanımızda iki kişi daha vardı. Saat 10'a doğru evlerimize dağıldık. Ben boksör Jimmy. Pirşas'a vurmadığım gibi üstelik piyade subayıyla birlikte yardımına koştum. Onu birlikte hastaneye taşıdık. Bütün akşamı hamallara konut sağlamak için kurulan Aya Konstantin'deki büroda geçirdim. Biz de başımızı bir dam altına sokalım artık diyordum. Ne yapılması gerektiğini öğrenecektim. Oradan çıktığımda kaldırımda birinin yattığını gördüm. Tam Dragomis ve Mitropeleos sokaklarının kavşağında. Ne olup bittiğini bilmediğimden oradan geçen subayın yardımıyla adamı kaldırdım. Birlikte hayatını kurtardık. Ne yazık ki Pürüşas o sıra komadaydı. Yoksa beni tanır, haksız yere kendisine vurmakla suçlamazdı. Batum'da doğup büyüyen büyük annem hep söylerdi, iyilik yap, kötülük gör diye. Ben Mitros, fırıncıyım. Sabahın 3'ünde kalkıp ekmek yaptığımdan öğleden sonra yatarım. Hele yazın bu sıcakta çok yorucu bir iştir bizimki. Gece bekçileri gibi herkesin uyuduğu saatte çalışırım. O gün de öğleden sonra 3'te yatıp 8.30'da kalktım. Sonra kahveye çıktım. Arkadaşlarım Foskolos ve Gidopolos'la buluştum. Ona çeyrek kalaya kadar birlikteydik. İçki içemiyorum çünkü karaciğerim bozuk. Gösteri sırasında benim de orada bulunduğumu söylemenize şaştım kaldım. İnsanın işi başından aşkın olunca böyle şeylerle uğraşacak zaman bulamaz. Şimdiye kadar Zeyn'in adını bile duymamıştım. Oysa kendisini görmek isterdim. Adım Kirilov. Bela her yerde gelir beni bulur. Almanlarla işbirliği yapmaktan Keller'la birlikte 8 yıl cezaevinde yattığımdan gözler hep üzerimdedir. O akşam limandaki işim bittiğinde Egnatiye ve Aristotelos sokaklarının köşesindeki eski postanenin önünden geçtiğimi çok iyi hatırlıyorum. Geçitteki eskiciye uğrayıp ayakkabının sökülen topuğunu çiviletmek istiyordum. Dükkan kapalıydı. İki adım ötede Strominikon Oteli'nin önünde tütüncü dükkanı işleten ölen ağabeyimin dul karısına uğrayıp hatırını sordum. İşler nasıl dediğimde de şu yanıtı verdi. Son hızla kulübüme sürtünen arabalar olmasa iyi gidecek. Günün birinde beni parça parça etmelerinden korkuyorum. Kârı paylaşacağı birini kulübeye oturtmak istiyordu. Vedalaştık. Votsi'deki evime gitmek üzere otobüse bindim. Yolda sesler duydum. Bir sürü insan gördüm. Otobüsten inmedim. Siyaset yüzünden başım derde girdi. Bir daha bulaşmak istemem. Bir deney adam olana çok bile. Bu deliliği delikanlılara bıraktık artık. Eve döndüm. Karımla birlikte fıtık ameliyatı olan komşumuz Bayan Zoe'ye uğradık. Önceki gün Mayıs'ın 21'i, torunun at günüydü. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Öteki komşularla yakınları da evdeydi. Saat 10'a kadar oturduk. Ben Kabzımal Yorgo, Mikaniona otobüsünden iner inmez Madiona çarşısına koştum. Bayan Varonoros'un dükkanına geldiğimde kendisi yerinde yoktu. 105 kilo incir taşımam gerektiğinden yükümü 5 seferde güç boşalttım. Kendisine rastlamadım. O akşam nerede bulunabileceğini bilmiyorum. Ben Nikos, işsizim. Gerçekten o akşam Varonoros'un Çinli'nin meyhanesinde gördüm. Silahlı Kuvvetler Radyosu herkes için Buzukiya programını yayınlıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Varonoros'un en sevdiği şarkı Toplum Beni Hırpaladı çalınırken bizimki patronu radyoyu açmasını söyledi. Varonoros benim dostumdur. AETOS futbol kulübünde tanıştık. Futbol oynamayacak kadar iridir ama zayıflamak için ara sıra yan hakemliği yaptığı olur. Ben Petros Paltoğlu. EDA Partisi Anatumba Şubesi'nin başkanıyım. Varonoros'un kardeşinin ağzından duydum. Dün gece neredeydin sorusuna şu yanıtı vermiş. Namussuz herifler için oldukça iş gördüm. Kim bu namussuz herifler? Gördüğü iş nedir? Söylemedi. Ben Varonoros'un küçük kardeşiyim. İleri sürüldüğü gibi birbirimize karşı değiliz. Ben solcuyum, kardeşim bir hiç. Bu durumda nasıl birbirimize karşı olabiliriz? Dükkanı için ruhsat almak istediğini, Ruhsatı filin verebileceğini, ara sıra filin onu yanına çağırdığını biliyorum. Kardeşimi iyi tanırım. Korkağın tekidir. Korkak olduğu için de kimseye kötülük edemez. En çok korktuğu kişiler de jandarmalardır. Kore Savaşı'na katıldığım ve Çinlilere tutsak düştüğüm için bana Çinli derler. Bir süre sonra Çinlilerin elinden kaçıp kurtuldum. Sözünü ettiğiniz akşama gelince Varanoros'un dükkanda olup olmadığını hatırlamıyorum. Girip çıkan müşterilere hizmet ederim. Onları teker teker gözetlemek işim değildir. Hepsi limandan çok yorgun döndüklerinden istediklerinin hemen getirilmesini beklerler. Kendilerine herkesten önce hizmet edilmesini isterler. Veresiye konusunda Varanoros'tan şikayetim yok. Borcunu hep zamanında ödemiştir. Ben Epaminondo Sitergiu, duvarcıyım. Olayların ertesi günü Terze Tulo bize uğradı. Erkek kardeşi Yangos'la aynı depoda çalışır. Kardeşinin önceki gün öğlende dükkanların kapanışı sırasında Yangos'a rastladığını bağırarak anlatıyordu. Karım biraz sağırdırdı. Birlikte eve dönmeyi önermiş. Yangos akşama işi olduğunu bahane ederek kabul etmemiş. Bu arada da gömleğinin düğmelerini çözüp sopasını göstermiş. Tula'nın dediğine göre Yangos işin sonunda bir adamın ölebileceğini de çıtlatmış. Komşumuz Tula'ya kardeşinin gidip bütün bildiklerini savcıya anlatmasını söyledim. Ne kendisinin ne de kardeşinin başlarını belaya sokmak istemediklerini söyledi. Bakın ağzını açan cilacının başına neler geldi. Yoksullar hadlerini bilmeli dedi. Ben Tula. Mesleğim terziliktir. Yangos'un birini öldürmeye hazırlandığını kardeşimden hiç duymadım. Yalnız sopasını gösterdiğini söyledim ama Yangos'a ne sarhoş dedim ne de haydut. Kardeşimle ben başımızın derde girmesini istemiyoruz. Karısı sağırsa Epaminondos da gayipten sesler duyuyor. Söyleyecek başka şeyim yok. Ben Killer. Cinayeti bir siyasal inandırma yolu saymıyorum. Genellikle örgüt üyelerini topladığım zavallı Gonos'un meyhanesinde onlara insanlığın soylu ideallerinden, yurt sevgisinden, dinden, aileden söz eder onları adam etmeye çalışırdım. Ünlü bir komünist düşmanı olduğum doğru ama örgütün hiçbir üyesi benim haberim olmadan hareket edemez. Üye kartlarının gizli kapaklı yanı yok. Bazı harflerin kırmızı, bazılarında siyah oluşu daktilo makineme taktığım iki renkli şeritin iyi oturmayışı ve kolun iyi işlemeyişinden ileri geliyor. Zaman zaman düşüyor, harflerde kırmızı çıkıyor. Elenlerin Yayılması adlı dergim ayda bir çıkıyordu ama son sayısı 2 yıl önce yayımlandı. Yeni kurulduğu için örgütümüzün arşivi yok. O gece gazeteci sıfatıyla olay yerindeydim. Dizilmeye başlanan derginin gelecek sayısına izlenimlerimi yazmayı düşünüyordum. Önce Yunanistan'ın çıkarı Batı Almanya ile sıkı dostluk ilişkilerini sürdürmesini gerektirmektedir. İngilizlere karşı damarlarında akan Alman kanı ölçüsünde Amerikalılardan yanayım. Ülkemi sevdiğim için Almanya'da oturmuyorum. Ama Hristiyan Elen uygarlığının kutsal alevini aşılamak üzere Batı Almanya'ya göçen Yunan işçileri arasında büyük bir geziye çıkmaya hazırlanıyorum. İfademden yararlanarak bugün bana çektirilenlere artık son verilmesini istiyorum sayın yargıcım. Bu ne ilk ne de son. Tarafsızlığınıza sığınarak kuşkulardan arınmış halde topluma ve büyük sarsıntı geçiren aileme kavuşturulmamı diliyorum. Ben Gonos'un dul karısıyım. Keller'ın, generalin, komiserin ve bütün kalbur üstü kişilerin katıldıkları kocamın cenaze töreninden sonra meyhaneyi tepeden tırnağa sildim, süpürdüm. Bu arada ocakta bir sürü de kağıt yaktım. Keller'ın arşivi olup olmadığından habersizim, zaten okumam yazmam da yoktur. Tek dikkatimi çeken kuru kafalar, gamalı haçlar oldu. Ben de Apostolos Nikitaras, mezbada kesicilik yaparım. Zavallı Gonos'un damadıyım. Keller'ın örgütüne hiçbir zaman üye olmadım çünkü kayınpederim, Anotumba'da oturanların çoğunun solcu olduğunu, sonra işlerimizin çok kötüleşeceğini söylerdi. Mezbada kesici olarak gerçeği söylediğime yemin ederim. 12. Selanik'in birkaç kilometre ötesindeki Orayı Castro köyüne kadar gidip onu bulmaya karar verdiler. Bu kez gazetecinin yanında bir de meslektaşı vardı. Sorgu yargıcı cinayeti örten tahtaları teker teker kaldırdıkça gitgide artan bir karanlıkla karşılaşıyordu. Çünkü hükümeti koruyanların çürük tahtaları perili bir konağın cephesinden başka bir şey değildi. Bu şatonun içindeki her kapı bir başkasına çıkıyor. Böylece insan nasıl girdiğini bilmediği yerin tam ters yönünde kendini dışarıda buluveriyordu. Gazeteciler av köpekliği görevini üzerlerine almış ve soruşturmanın sonraki günlerinde büyük değer kazanabilecek bir tavşan daha kaldırmayı becermişlerdi. Bu, ERE Partisi'nin Anatumba Şubesi üyesi Stratos Panayotidis'ti. Orada oturanlar ondan çok şey bilen, canı isterse sürüyle adamın başını derde sokabilecek biri olarak söz ediyorlardı. Onunla ilk bağlantıyı Antonio kurdu. Cinayet gecesi ileri bir saatte Stratos Tumba sokaklarında Van Gogh'a rastlamıştı. Bu halde nereden geliyorsun diye sorduğunda da şu karşılığı almıştı. Kentte ortalık iyice karıştı. Ne kadar zamandan beri gözlük takıyorsun? Bu soru üzerine Van Gogh hemen gözlüklerini çıkarmıştı. Tanınmamak için taktım. Bu saatte eve nasıl dönerim? Önceki gün Stratos Antonio'ya bunları anlatmıştı. Şimdi Antonio daha çok bilgi edinmek için Stratos'a uğramış, ev yaptıran amcasına yardım etmek üzere orayı Castro'ya gittiğini öğrenmişti. Antonio arabasına başka bir gazeteciyi de aldı. Hiç beklemediği bir sırada Stratos'un karşısına çıkmak üzere köyün yolunu tuttular. Kendisiyle yapacakları görüşmeden ne sonuç alacaklarını bilmiyorlardı. Ama cinayet gecesi Stratos'un yolda Van Gogh'a rastlayışı ikisine de kuşku verici geliyordu. Stratos'u bulamadılar. Yengesinin söylediğine göre Stratos'un köye uğramasıyla Tumba'ya dönmesi bir olmuştu. Hasta annesinin bir kalp krizi geçirdiğini köye vardığında öğrenmişti. Yengesine bakılırsa durumu anlamak için dönüşünde emniyete de uğrayacağını belirtmişti. Tam o sıra amca göründü. Neler söylüyorsun beylere? Ne emniyeti? İki gazeteci bakıştı. Sen sussan iyi edersin. Hem dostum, orayı Castro jandarma onbaşısının yanına gitsene. Yaşlı adam karısına çok kızdı. Sen mutfağınla ilgilen. Sonra gazetecilere döndü. Yeğenim Stratos'un bu işlerle hiç ilgisi yok. Ara sıra evimin yapımına yardım etmek için buraya gelir. Van Gogh'u tanır mıydı diye sordu Antonio. Van Gogh'u kim tanımaz? Birlikte büyüdüler, aynı yaştalar. Cinayet gecesi karşılaştıklarında Van Gogh'la neler konuştuklarını sana söyledi mi? Hayır, Van Gogh'la karşılaştığını bile duymadım. Gazeteciler umudu kesmiş dönmeye hazırlanıyorlardı ki belki de bu Stratos'un hiçbir esrarlı yanı yoktu. Sakat annesine destek olan Stratos'un ağaçların arasından eve doğru geldiğini gördüler. Gazetecilerden önce köy evinin önünde duran otomobil Stratos'u ürkütmüştü. Yine mi siz? Öyle ya dedi Antonio. Van Gogh'u tanımadığın yalanmış. Amcan birlikte büyüdüğünüzü söyledi. Onu tanımadığımı söylemedim size. Az tanıdığımı söyledim. Birlikte büyümemiz dost olduğumuz anlamına gelmez. Yaşlı annesini bir ağacın gölgesindeki iskemleye oturttu. Eşikte görünen yengesi içeri girmiyor musunuz dedi. Güneş çarpmasına dikkat etmelisiniz. Birlikte içeri girdiler. Köy evinin elle dokunmuş kilimlerle kaplı büyük odasında koltuklara yerleştiler. Az önce neredeydin? Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Sakın emniyete uğramış olmayasın. Stratos sapsarı kesildi. Sinirli bakışları çevresinde gezindi. Demek yokluğunda ağızlarından kaçırmışlardı. Yengesi şekerleme çıkarıyordu. Hayır, uğramadım emniyete. Ne işin var orada? Olay gecesi Van Gogh'la karşılaştığını amcandan niçin gizledin? Aman amcacığım, unutmuş olacaksınız. Hayır Stratos, hiç sözünü etmedin. Öyleyse kahvede anlattım, karıştırıyorum. Her neyse, gizlemem için bir neden yok. Van Gogh başka ne anlattı? Polisçe aranmakta olduğunu söyledi. Bak, bu yeni bir şey. Önceki gün yalnız kentten geldiğini ve ortalığın karıştığını söylemişti. Polisin sözü bile geçmemişti. Unutmuş olacağım. Polis peşindeyse, tek başına güneş doğarken Anatumba karakoluna neden girsin? Belki bir dostunu görecekti. Kafan karıştı dostum, dedi Antonio. Uzun saç örgülerini tepesinde toplayan yengesi söze karıştı. Stratos, olayda sakın senin de parmağın olmasın. İki gazeteci büyük bir şaşkınlıkla bakıştılar. Kadının olaydan cinayeti kastettiği açıktı. O ana kadar sesi çıkmayan Stratos'un annesi, olay gecesi Stratos'un baleye gitmişti dedi. Öbür gazeteci yaşlı kadına doğru eğildi. Ne balesi, Bolşoy mu? Bolşoy, Molşoy anlamam ben. Pate sinemasındaki Türk balesine gitmişti. Kötü durumdan kurtulmasına yardım eden annesine minnetle bakan Stratos, evet dedi. Hem birbiri ardından iki programı da izledim. Göbek dansına bayılırım. İki programı nasıl izlersin? İkinci bileti de aldın mı? Gazetecinin bu sorusu Stratos'u şaşırttı. Orası sinema gibi değildir dedi Antonio. Ama orada bile seyirciler bir program sona erdiğinde tiyatrodaki gibi salonu boşaltırlar. Ben size iki programı da izledim diyorum. Kimse salondan atmaya kalkmadı işte. İsterseniz Pate'nin yer göstericilerine sorun. Hepsi beni tanır. Gece yarısına doğru eve dönerken Vangos'a rastladım. Kabul. Ama neden bütün bildiklerini sorgu yargıcına anlatmıyorsun? Bence bildiklerimin bir önemi yok da ondan. Yanılıyorsun. Soruşturma yönünden senin bildiklerin büyük önem taşıyor. Biz kente dönüyoruz. Arabada boş yerimiz de var. Bizimle gelir misin? Kimseden gizleyecek şeyim yok dedi Stratos. Gelirim. Ertesi sabah gazeteler, jandarma değil de gazeteci eşliğinde sorgu yargıcının karşısına çıkan tanık Stratos Panayotidis'in fotoğraflarını yayımlıyorlardı. 13. Sorgu yargıcı yatacağı saatte bütün yüzlerin karanlıkta gözlerinin önünden geçtiğini görüyordu. Çatlak iki duvar arasından sürekli akan bir dam altında dehşet içindeki yüzler. Yüksek mevkiyi işgal eden gerçek sorumlular karanlıkta kalmak için büyük bir özen gösterirken korkunç bir mekanizmanın kurbanı olanlar. Tüm çabalarına karşın çelikten bir örtüye sıkışan, aşınmaz at kılından ağlara takılan balıkları andıran yüzleri tutuklamayı, özellikle kendileri için değil de onların ötesindeki önemli kişileri de ele geçirmek için istiyordu. Ama bunu başarabilecek miydi? Ya da kimsenin çıkamadığı tepelere tırmanan gözüpek dağcılar gibi yükseklik merakının kurbanı olarak devrilip gidecek miydi? Bir yerlerde diyordu kendi kendine, sığınacak bir dağ evi, ısınacağım bir ateş bulunmalı. Günün birinde öleceği ne kadar kesinse, er geç başka yere atanacağı da o kadar kesindi. Boşluktan birinin birden gidişiyle oluşan girdaptan korktuğu için topluma inanıyordu. Z kayboldu ve ortalık karıştı. Genç bir suda, deyim hoşuna gidiyordu, boşluklar kendiliğinden dolardı. Su damlacıkları, gökyüzünün yansıması, canlı hücreler, genç beyinler gibi hemen oluşuveriyordu. Çamurlu sulara ise hizmetindeki toplum böyleydi, bir taş atmak, hayvan leşininkinden beter koku çıkaran bir delik açılmasına yetiyordu. Bir yolculuğa çıkarcasına sarılmıştı bu işe, sınırlı deneyimini geliştirme umuduyla doluydu. Şimdi midesi bulanmaya başlamıştı. Uzak düştüğü sağlam toprakların özlemi içindeydi. Yolculuk yaptığı gemide yiyecekten eğlenceye, süvariden miçoya kadar her şey onu susturacaktı neredeyse. Gemi yaşlıydı. Bir şilep, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Liberty ship içindekileri tutsak eden ve her yanından su alan bir şilepti. Dipnot, Liberty ship, özgürlük gemisi. Açılan bütün delikleri tek başına nasıl kapayabilirdi? Yine de geri dönemezdi. Girdap onu sürüklemişti bir kere. Soğukkanlılığı elden bırakmama çabasında ama kasırganın da tam göbeğindeydi. Her geçen gün baskı daha da artıyordu. Dayanamıyordu artık, bitmişti. Dosyalarının kuruluğunu unutturan taptaze yüzlü genç kızdan da kesinlikle vazgeçmek zorundaydı. Önceki gün sokakta askerlik arkadaşlarından birine rastlamıştı. Birlikte askerlik yapmanın sağladığı yakınlıkla arkadaşı "Bırak birbirlerini yesinler," demişti. "Tek başına yılanı deliğinden çıkarabileceğini mi sanıyorsun? 120 yıl süren kölelik, baş eğme ve ahlaksızlıktan sonra mesleğinin ilk adımında taptaze bir çiçek gibi kurtarıcı rolü oynayabileceğini mi sanıyorsun? Bırak." Hayır, arkadaşıyla aynı düşüncede değildi. Her kuşağın kurbanları vardı. Kendi kuşağında bir sorgu yargıcını kurban verse ne çıkardı? Evet, yılanı sonsuz deliğinden çıkarmak için her şeyi yapacaktı. Evet, delik sonsuz olabilirdi ama yılan hayır. Yılanın ölmesi zorunluydu. Onu öldürücü darbeyi vurmak, zehir kesesini koparmak ve gebertmek gerekiyordu. Bir türlü gözüne uyku girmeyen yargıç, bitip tükenmek bilmez saatler boyunca hep bunları düşünüyordu. Başarısının karşılığında Nobel armağanı falan beklediği yoktu. Her genç fizikçi buluşunun karşılığında bir Nobel armağanı almak isterdi. Genç yargıcın görevi ise hiçbir yenilik getirmek değildi. Onun görevi yalnızca sökmekti. Başlangıcından beri nankör ve olumsuz bir görev ama işinin bu yanını pek önemsemiyordu. Yalnız yüzler, ortak yanları 50 drahmi, 100 drahmi, 1000 drahmi değil, 10 drahmilik bir madeni para olan yüzler diye düşünüyordu. Neden? Neredeydi o yüksek mevki sahipleri? Ötekiler, kemikliler, hesabı tek hücreliler verirken serin verandalarında sodalı ve buzlu viskilerini yudumluyor, eve yeni gelen hanım Atina Festivali yüzünden geciktiği için binbir özür diliyordu. Yargıç, İskambil oyunlarını sevmezdi. Bu eksikliği çeşitli insanlarla ilişkilerinde güçlük çekmesine yol açıyordu. Çağrıldığı ev nasıl bir yer olursa olsun, çünkü bekar yargıç aslında iyi bir partiydi, herkes kumar masasının başına geçiveriyordu. Bu yüzden de bir takım davetlere gidemiyor, insanlarla arasındaki uçurum genişledikçe genişliyordu. 14. Yüzünü yitiriyorum diye düşündü Pürüşas. Yüzün. Yavaş yavaş beynimin hücrelerinden silinirken çizgilerine başka yüzler ekleniyor. Ne olacağım? Ağır ağır kayboluyorsun. Her yanını kaplayan karanlıklar içinde artık yalnız gözlerin parıldıyor. Ne olacağım ben? Sen yürürken dünyalar benim olurdu. Nerede hareketlerin? Artık senden telefon da beklemiyorum. En kötüsü de insanın bütün bunlara alışması. Hiç durmadan yokluğunun ardından yakınacak zamanımız yok. Seni unutuyorum. İçimde bir şey unutmamak istiyor. Eğilip bükülüyor. Bir bıçak beni delip geçen bir diken oluyor. Olamaz bu. Senin son durağında Amerika'ya göçenlerin parasıyla yaptırılan hastanede kalıyorum. Karanlıklara gömülüyorsun. Ben de seninle gömülüyorum. İkimiz içinde umut yok. Sen yeniden doğan bir ölüsün, ben can çekişen bir diri. Seni yeniden görebilmek için bir filmini edinmeliyim. Hücrelerimi senin bataryanla doldurmalıyım. Ardında fotoğraflardan başka şey kalmadı. Hareketlerini resimlere bakarak canlandırmaktan başka çare yok. Senin sıcaklığını duyuracak bir ses alma bantından bile yoksunum. Kayboluyoruz, anlıyor musun? Daha kaç yıl yaşayabilirim? Önemi yok. Seni örten kara toprağın üzerine tüm sevgimi seriyorum. Mayıs ayının çiçekleri açsın diye bu toprağa seriyorum sevgimi. Acı çekiyorum. Bıraktığın boşluğu hiçbir şey dolduramaz. Düştüğün yerin bile ağladığı söyleniyor. Ben de ağlıyorum. Neye yarar? Gözyaşları su ve tuzdan başka nedir? Bakışların hangi hava noktacıklarında saklı acaba? Sesin hangi mağaralara sığınmış olabilir? Kulak zarım yırtıldı. Bir kamyonetin sesinden başka şey duymuyor. Makineli tüfeklerin, havalı çekiçlerin sesini andıran, bitip tükenmeyen bir takırtı var kulağımda. Seni özlüyorum. Dönüş yok, onu da biliyorum. Artık belleğimizde, anılarımızda yaşayacaksın. Biz yaşadıkça yaşayacaksın. Bunların dışında iyiyim. Artık kalbim başka bir düzende atıyor. Bu duyulmaz sessizlikte kendini nasıl hissediyorsun? Senden çok yaşayacağım aklıma gelmezdi. Söylemiştim, hayat senindir demiştim.